Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi imzalı "Bir Osmanlı Çınarıydı Kadir Mısıroğlu" başlıklı yazıyı sunacağız. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle ahenk teşkil eder. İslam medeniyeti insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi fıtri istidatların İslam sayesinde ilahi ilim, irfan ve hikmetle mezcedilmiş olmasıdır. Milletimizin fıtri istidadıyla manevi feyz ve ruhaniyetin kucaklaşıp aynileşmesi mükemmel bir medeniyet şahikası ortaya çıkarmıştır. Bu şahikanın tarihi adı hiç şüphesiz ki 620 sene kesintisiz ömür sürmüş olan Osmanlı'dır. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde ebediyete uğurladığımız 63 yıllık dostum Kadir Mısıroğlu abi de asrımızda yaşayan bir Osmanlı çınarıydı. Ecdadımızın inşa ettiği medeniyetin bugünkü bir mümessili ve müdafiği olabilmeyi dava edinmiş büyük bir insandı. Nitekim Osmanlılar Vakfı ve Sebil Yayın Evi'ni de bu gaye ve davanın bir hadimi olması niyetiyle kurmuştu. Kadir abi ömrü boyunca İslam'ın derdiyle dertlendi. Ümmetin derdini kendi derdi bildi. Yüreği alemi İslam'ın perişan ahvaliyle mamum idi. Bununla birlikte ümitsizliğin değil, daima ümit var olmanın bir İslam prensibi olduğunu söyledi. Kendisi Allah'ın dinini yüceltmek için elinden gelen gayreti gösterdiği gibi Müslümanları da ümitle gayrete davet etti. İstikbalin İslam'ın olacağını müjdeledi. Rabbimiz inşallah müjdesini verdiği o nurlu şafaklara erişebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hak ve hakikat namına yaprak kıpırdatmanın bile ağır bir suç sayıldığı zor devirlerde Kadir Mısıroğlu, hakikatin cesur bir tercümanı olmuş, ümmetin uyanışı için bedel ödemişti. Davası için nice çilelere katlanmış, Müslümanlara hakikat ufukları açabilmek için sayısız meşakkate göğüs gelmişti. Fedakar, yiğit ve vakur bir şahsiyetti. Allah yolunda zehirle pişmiş aşı yemeye gönüllü talip olan hakiki bir dava adamıydı. Necip Fazıl'ın divanesi "İkimiz kaldık Allah yolunun" dediği gibi hayatta din, iman, mukaddesat yolunun delisi, divanesi olabilmeyi payelerin en şereflisi telakki eden bir gönül kahramanıydı. Vefatından birkaç ay evvel fakirin ismi de geçtiği için şahsıma iki eski mektup getirilmişti. Bunlar 1972-73 yıllarında Necip Fazıl'ın Kadir Mısıroğlu'na yazdığı mektuplardı. Necip Fazıl o sıralar Medrese-i Yusufiye'de çile çekmekte olan Kadir Mısıroğlu'na o veciz üslubuyla şöyle teselli veriyordu. 10-10-1972 Sevgili Kadir, bu akşam bir vesile beni Osman'la karşılaştırdı. Hep seni konuştuk. Bu çileli davada her şeyden önce verilecek hüküm, ilahi ecirlerin en büyüklerinden birine nail olduğundur. Hakkın lütfuyla inşallah pek yakında kurtulur ve karşıma geçerek asıl hesabı bana verirsin. Dişini sık, sık sık İnşirah suresini oku ve kalbini tüy gibi hafiflet. O ki Allah'a maliktir, neden mahrumdur ve o ki Allah'tan mahrumdur, neye maliktir? Bu itminan sana saadetlerin saadetini versin. Biz senin için dua ederken sen de bizi ihmal etme, Hakk'a emanet ol. Necip Fazıl. Diğer mektupta şöyleydi. 25-7-1973 Sevgili Kadir, sana bu mektubu Erenköy'ü istasyonunun çay bahçesinde Osman'la baş başa yarı karanlıkta yazıyorum. Umarım ki okunaksız olmaz. Ben bir gün, tam 40 sene evvel bir gün ölüm ve cinnetten öteye acılarla kıvranırken birdenbire ruhuma şimşek gibi inen bir ayetin manasıyla kurtuldum. Allah hiçbir nefse tahammülünden fazlasını yüklemez. ve tahammül ettim, kurtuldum. Bildiğin şu hakikati bir kere daha bil ki, alemde kimsenin kimseye kötülük veya iyilik etmeye kudreti yoktur ve her şey ondandır. Sevgiliden sevgiliye gelen sevgilidir. Sana başka bir şey söylenemez. Büyük bir ecir yolundasın. İçin zevk ve safa dolsun. Hak dualarımızı kabul etsin ve seni kurtarsın. Necip Fazıl. İşte Kadir abi de takdire rızanın hakikatinde derinleşen mütevekkil bir müminin ruh asaletini sergilerdi. Allah için başına gelen iptilaların hep bir iman testi olduğunun idraki içinde ne kahrı desti adadan ne lütfu aşinadan bil, umurun hakka tevfiz et Cenab-ı Kibriya'dan bil. Beytini zaman zaman zikrederdi. Her ibadetin nisabı belli fakat Allah yolunda mal ve canla cihat emri ilahisinin nisabı belli değil. Bu itibarla Allah yolunda ne yapsak az. Tek ölçü Allah kimseye takatinin üzerinde bir yük yüklemez ayeti. Fakat bu ayette mefhumi muhalifince takatimiz nispetinde Allah yolunda gayret etmekten, şartlarımızı zorlamaktan mesul olduğumuz manasına gelir, derdi. Şüphesiz ki hayatındaki çile ve meşakkatlerde bu şuur ve idrakin birer neticesiydi. Yurt içinde sayısız sıkıntılara, hatta hapse maruz kaldı. Yurt dışındaysa senelerce gurbette bir garip olarak yaşadı. Zaman zaman maddi imkansızlıklar içine düştü. Fakat daima müstani bir hayat yaşadı. Hiçbir zaman dünyevi menfaatlere tenezzül ederek istikametinden sapmadı. Dinin en mühim ve belki de en zor tarafı akaittir. Akaid asla taviz kabul etmez. Herkesin amel tarafı Allah'a malumdur. Biz bilemeyiz. Fakat bildiğimiz kadarıyla Kadir abinin akaidden bir taviz vermediğine şahidiz. Kendisi hukuk mezunuydu. Hitabeti, fesahati, belakati, talakati son derece tesirliydi. Fakat o bu mesleği sathı vatanda, milletin ve davanın avukatı olarak icra etmeyi tercih etti. Genç nesillere bilhassa doğru bir tarih şuuru kazandırmaya gayret etti. Zira tarih bir milletin hafızasıdır. Maziyi değiştirmek elde değildir. Lakin bugünden istikbale yön vermek mümkündür. Bunun için de tarihteki hadiselerin sebep ve neticelerini doğru bir şekilde tahlil edebilmek son derece mühimdir. Kadir abi, fakir talebelere verdiği burslarla, garip kurabaya karşı tevazu ve cömertliğiyle, çalışma mekanında bile serbestçe dolaşan kedilere, kapısındaki köpeğe gösterdiği merhametle, Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzının fiili bir misali olan vakıf gönüllü bir insandı. Muazzam bir ilim, irfan ve kültüre sahip bir İstanbul beyefendisiydi. Deha çapındaki hafızası, müthiş muhakemesi, engin tuluat ve sunuhatı, müessir hitabet ve kitabeti, Allah vergisi olan müstesna farikalarıydı. Müslümanın firaset, basiret ve maharetli olmasını ister, bunun aksini bir mümine yakıştıramaz ve bilhassa şahsiyet zaafını kabullenemezdi. Zulüm ve haksızlık karşısında adeta fırtınalı bir deniz gibi celallenirdi. Hubbi fillah yani Allah için sevmek kadar, buzi fillah yani Allah için buğz etmenin de bir Müslümanın tabiati asliyesi olması gerektiğini söylerdi. Zira iman, layıkına muhabbet, müstehakkına ise nefreti icap ettirir. Hakkı söylemek mevkiinde olup da susan, dilsiz şeytandır sözünü kendine düstur edinmişti. Haksızlık karşısında Müslümanın sessiz ve tepkisiz kalmasına öfkelenir, zulme rıza zulümdür derdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde, ''Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O iki emanet Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnetimdir.'' buyurmuştur. İşte Kadir abi bu iki emanete vefa gösterdi. Onun Kur'an ve sünnete gösterdiği vefanın dünyadaki mükafatı, cenaze merasimindeki mahşeri kalabalığın hüsn-i şehadetiydi. Muhtelif cemaatlerden binlerce müminin müstesna bir teveccühüne mazhar oldu. Nice mümin tarafından hayırla yad edilerek ebediyete uğurlandı. Sahabe-i kiramdan Enes radıyallahu anh şöyle nakleder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bazı sahabiler birlikte bulunurlarken yanlarından bir cenaze geçti. Ashab-ı kiramdan bazıları o cenazeyi hayırla yad ettiler. Bunun üzerine Efendimiz vecebet, vacip oldu, kesinleşti buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar onun kötülüğünden bahsettiler. Resul-i Ekrem Efendimiz yine vecebet, vacip oldu, kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, kesinleşen nedir?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz, ''Önce geçen cenazeyi hayırla yad ettiniz, bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Sonrakinin ise kötülüğünden bahsettiniz, onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz.'' buyurdu. İşte Kadir abinin cenaze merasiminde, müminlerden aldığı güzel şahitliklerin de kendisi için Allah indinde bir hüsn-i hal kağıdı olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede, iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır, buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak sevdiği kullarını nasipli gönüllere de sevdiriyor. Onun mahşeri bir kalabalık tarafından eda edilen cenaze merasimi de sanki bu ayetin bir tezahürünü sergiledi. Ömrünü Allah'a adayan yüksek ruhlar, fani bedenleri toprak olduktan sonra dahi gönüllerde yaşamaya devam ederler. Kadir Mısıroğlu da bir eserine serlevha yaptığı ''Aşıklar ölmez sırrına mazhar olarak dar-ı bekaya irtihal eden bahtiyar kullar kervanına Rabbimizin lütfu keremiyle dahil olmuştur inşallah. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan ölünce bütün amellerinin sevabı kesilir. Ancak şu üç şey müstesna sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve ardından dua eden salih bir evlat buyuruyor. Kadir Mısıroğlu da Müslüman milletimizin his ve fikir dünyasına pek kıymetli hizmetlerde bulundu. Kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebelerinin inşallah bir mektep gibi nesilden nesile devam ederek kendisine bir sadakayı cariye olmasını temenni ederiz. Burada yeri gelmişken şahsımın yazı hayatına başlamasında da Kadir abinin teşviklerinin mühim bir yeri olduğunu, yazılarımda kendisinin ilim ve irfanından çokça istifade ettiğimi bir vefa borcu olarak zikretmek istiyorum. Şeyh Sadi Şirazi ne güzel söyler. Öyle faziletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmet ve hasretle yad etsinler. Rabbimiz ahirete irtihal eden bütün alim ve arif kullarının yerlerini dolduracak hayırlı halefler ihsan eylesin. Kadir Mısıroğlu abinin yolculuğu mübarek, menzili cennet olsun. Bilhassa Kadir abimizle beraber gurbetin çilelerine sabırla tahammül gösteren fedakar ailesine ve evlatlarına Cenab-ı Hak sabrı cemil ihsan eylesin. Bütün Müslüman milletimizin başı sağ olsun. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Bir Osmanlı Çınarıydı Kadir Mısıroğlu başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve değerli dinleyenler, son olarak Yusuf Kaplan imzalı Bin Yılı Yeniden inşa Edecek iki Sarsılmaz Sütun Ehli Sünnet Omurga ve İrfani Derinlik başlıklı yazıyı sunacağız. Tarihi günlerden, tarihin akışını şekillendirecek hadiselerin yaşandığı büyük kriz dönemlerinden geçiyoruz. Büyük kriz dönemleri aynı anda hem kırılma anlarıdır hem de kurulma zamanları. Eğer yaşanan krizi bütün boyutlarıyla kavrayarak derinlemesine tahlil edebilirseniz, krizle gelen kırılma deneyimi yıkımla değil, yeniden kurulma yolculuğuna soyunmakla sonuçlanır. Müslümanlar tarihlerinin en zorlu buhranlarından birinin tam ortasından geçiyorlar. Tarihte yaşadıkları ikinci büyük medeniyet buhranı bu. Kısaca 3Z formülü olarak özetlediğim bir buhran bu. Müslümanlar Mekke süreciyle özdeşleştirdiğim Müslüman zihnini, Medine süreci olarak tarif ettiğim Müslümanca yaşama zeminlerini ve Mekke ile Medine süreçlerinin toplamı olarak tanımladığım medeniyet fikrini hayatın her alanına nakşetmeleri anlamında Müslüman zamanını yitirdiler. İki asırdır yaşadığımız bu ikinci medeniyet buhranını Müslüman zihnine, Müslümanca yaşama zeminine ve Müslüman zamanına yeniden kavuşmamızı sağlayacak köklü bir medeniyet tasavvuru geliştirebildiğimiz zaman aşabiliriz ancak. Burada tedirgin edici olan nokta şu, Müslümanlarda bir medeniyet fikri yok. Herkes medeniyetten bahsedip duruyor ta Tanzimat'tan bu yana ama çaplı ve sahici bir medeniyet fikrinin ipuçlarını yalnızca Sezai Karakoç'ta görüyoruz. Diğer düşünürlerin dolayısıyla toplumun medeniyetten anladıkları şey Batı uygarlığı neyse o. Yani medeniyet kelimesi bize ait ama kavram dolayısıyla muhtevası bize ait değil. Tam bir şizofreni hali pür melali bu. Hayatımızın her alanında kolaylıkla görebileceğimiz bir trajikomedi. İki asırdır yaşadığımız medeniyet krizinin en önemli sonuçlarından biri, Osmanlı'nın yıkılması, Müslüman Hindistan'ın parçalanması, Türk-Arap ve dünyalarının kolonileştirilmeleriyle birlikte İslam dünyasının her bakımdan birliğinin, dirliğinin sigortası işlevi gören ehli sünnet omurganın çökertilmesi ve sonra İslam dünyasının sahte paralel dinlere mahkum edilmeye çalışılmasıdır. İngilizler şark meselesi olarak adlandırılan iki aşamalı iki asırlık bir trajedi geliştirdiler İslam dünyası üzerinde uygulanmak üzere. Birinci aşamada İslam'ı yani tarih yapan bir aktör olarak İslam medeniyetini tarihten uzaklaştırmak, ikinci aşamada da paralel dinler icat ederek Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak. Başka bir ifadeyle İngilizlerin iki asırlık küresel stratejilerinin merkezinde İslam var. İslam'ın önce ilk aşamada tarih yapan bir aktör olarak tarihten uzaklaştırılması, yani İslamsız dünya, sonra da ikinci aşamada Müslümanların İslam'dan uzaklaştırılması, protestanlaştırılmış, dönüştürülmüş, küresel sisteme boyun eğecek kadar hadım edilmiş, önce peygambersiz İslam, sonra İslamsız İslam stratejisi. Osmanlı'yı durdurarak İslam'ın tarih yapan bir aktör olarak tarihten uzaklaştırılmasını, dolayısıyla İslamsız dünya stratejisini hayata geçirmeyi başardılar. Laik Türkiye'nin kurulması ve Vehhabiliğin icat edilmesiyle de İslamsız İslam stratejisini hayata geçirmeyi başladılar. Geldiğimiz nokta itibarıyla iki paralel din icat ettiler. Vehhabilik üzerinden Neo-Selefiliği ürettiler, Neo-Selefilik üzerinden de terör örgütlerini ve harici mantığa dayalı, kendisi gibi düşünmeyen herkesi tekbir eden, İslam tarihinin hiçbir döneminde gözlenmeyen ruhsuz bir din anlayışını İslam dünyasının omurgası haline getirmeyi de başardı İngilizler. Tarihte ilk defa harici mantığına dayalı bir İslam anlayışı Müslüman toplumların omurgası haline getirildi. Buradan varılmak istenen sonuç, İslam'ı terörle özdeşleştirerek hem özelde Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak hem de genelde dinin tarihin mezarını boyladığı batıda kitlelerin küresel bir dünyada İslam'a ilgilerini kırmak, dünyanın Müslümanlaşma trendine girmesini engellemek ve batılıların İslam'dan nefret etmelerini sağlamak. Bununla yetinmediler. İkinci bir paralel din daha icat ederek İslamsız İslam projesini bir adım daha öteye götürdüler. Bu ikinci paralel din, hayattan uzaklaştırılmış, protestanlaştırılmış, ruhu çalınmış, küresel sisteme boyun eğerek bütün iddialarını terk eden protestanlaştırılmış bir İslam icat etmek. Bunun en tipik iki örneğinden ilki iki asır önce yine İngilizlerin icat ettiği Kadiyanilikle FETÖ'cülük. Kadiyaniliğin söylemleriyle FETÖ'cülüğün söylemleri çok örtüşüyor. Laik Türkiye projesiyle önce İslamsız Türkiye projesi gerçeğe dönüştürüldü. İslam bütün kurumlardan temizlendi. Eğitimden, kültür hayatından, düşünce ve sanat hayatından, siyasetten uzaklaştırıldı. Sadece namaz, oruç gibi ibadetlere indirgendi. Camiye hapsedildi, laik bir din anlayışına dönüştürülerek İslam sadece bireysel bir inanç meselesi haline getirildi. İkinci aşamada da sadece Türkiye'de uygulanan kas katı laiklik pratiğiyle FETÖ gibi oluşumların önü açıldı ve FETÖ Türkiye üzerine salındı. Uzun vadede amaç Türkiye'nin İslami iddialarına asla sahiplenmemesi, dolayısıyla İslam dünyasına öncülük edebilecek ruh köklerinin kurutulması ve Türkiye'siz İslam stratejisinin aşama aşama hayata geçirilmesi. Türkiye'nin başına gelebilecek en büyük felaket budur. Şunu asla unutmayalım. Bu ülkenin varlık nedeni İslam'dır. Bu toplum ancak Müslüman olduktan sonra bu topraklarda üç kıtanın tarihini yapmış, henüz anlaşılamamış ve aşılamamış herkese, her dine, her inanca, her düşünceye hayat hakkı tanıyan ilk ve son küresel medeniyet tecrübesini insanlığa sunmayı başarmıştır. Özetlemek gerekirse, batılı emperyalistler son iki asır hariç bin yıldır dünya tarihini Selçuklu ve Osmanlı tecrübeleriyle bizim yaptığımızı çok iyi biliyorlar. O yüzden üç asırdır bizim üzerimizden İslam'la savaşıyorlar. Hedeflerine büyük ölçüde ulaşmış gibi görünüyorlar. Ama hesap edemedikleri bir şey var. Türkiye, İslam dünyasını yeniden toparlayabilecek medeniyet tecrübesine de, şuuruna da sahip yegane aktör olduğunu kavradı. O yüzden umut oldu. Türkiye'nin umut olduğu mesajı Kuzey Afrika'dan Aceh'e, Balkanlardan Afrika'nın en ücra köşelerine kadar bütün mazlum halklar tarafından çok iyi alındı. Sözün özü, bin yıl önce yaşadığımız birinci medeniyet krizini mahşerin üç atlısının verdiği mücadeleyle aşmıştık. Kurucu Melikşah, uygulayıcı Nizamülmülk ve temelleri koruyucu Gazali. Gazali'nin öncülüğünde çeyrek asırda bin yılın tohumları ekildi. Hem Moğol ve Haçlı saldırılarını püskürtecek, hem de tarihin akışını değiştirecek ehli sünnet omurga dikildi, hem de Avrupa'nın içlerine kadar İslam'ın dalga dalga yayılmasını sağlayan, insanların gönüllerini fetheden irfani derinlik geliştirildi. İslam dünyasının önündeki en büyük iki tehlikenin harici mantığına dayalı İslam anlayışının da peygambersiz İslam ve İslamsız İslam anlayışını da aşabilmesinin tek yolu var. İslam dünyasını toparlayacak ehli sünnet omurganın pekiştirilmesi ve kitleleri gönülden fethedecek irfani derinliğin her yere ulaştırılması ve nakşedilmesi. Değerli dinleyenler, Yusuf Kaplan imzalı, bin yılı yeniden inşa edecek iki sarsılmaz sütun, Ehl-i Sünnet Omurga ve İrfani Derinlik başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2019 sayısında. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.